Harika işte.
I'm just going to pick a verse from Bhagavad Gita to speak from this evening.
Bu akşam için Bhagavad Gita'dan bir şloka seçip onun üzerine konuşacağım.
This is from the 12th chapter of Bhagavad Gita.
12. bölümden.
And there are many verses which Krishna describes the characteristics of a devotee.
Bir adanın özelliklerini anlatıldığı birçok kıta var Bhagavad Gita'da. Krishna'nın bunları anlattığı.
And many of these characteristics are attractive qualities which attracts even Krishna himself to his devotee.
Ve bu adanın özellikleri o kadar cezbedici özellikler ki Krishna'yı bile cezbedebiliyorlar.
We oftentimes say that Krishna is all attractive, meaning that he can attract everyone.
Krishna'nın tümüyle cezbedici olan olduğunu söylüyoruz. Bu da onun herkesi cezbedebileceği anlamına geliyor.
But here in this chapter we see different qualities which devotees manifest which even attract Krishna.
Ama bu bölümde adanın sahip olduğu bazı özelliklerden bahsediyor ve bu özellikler Krishna için bile cezbedici.
Now the title of this chapter is pure devotional service.
Bu bölümün adı saf adamlı hizmeti.
And therefore the qualities being described the devotee in this chapter are the qualities of pure devotees.
Ve bu bu bölümde bahsedilen özellikler, adanın özellikleri aslında saf adanın özellikleri.
But when we hear these different qualities we may think that these are rare souls, and to hear about these qualities is not so much directly related to me.
Ama bu özellikleri duyduğumuzda bunların saf bir adanın özellikleri olduğunu ve bizimle çok fazla ilintili olmadığını düşünebiliriz.
Nonetheless, these are qualities which are achievable by engaging in devotional service.
Bu özellikler adanma hizmetiyle meşgul olunarak ulaşılabilecek olan özelliklerdir.
And elsewhere in the Srimad Bhagavatam, there is a verse that describes that all good qualities will automatically become manifest in a devotee.
Srimad Bhagavatam'ın bir yerinde tüm iyi niteliklerin adanan bir kimsede zaman içinde ortaya çıkacağı söyleniyor.
Simply by engaging in devotional service to Krishna.
Krishna'ya saf adanma hizmetinde bulunarak otomatikman bundan ortaya çıkacağı söyleniyor basitçe.
All of these qualities are actual the natural qualities of a living being.
Aslında bu özellikler yaşayan canlı bir varlığın doğal olan özellikleri.
And to some degree those qualities are manifest, and to varying degrees those qualities are manifest in different personalities.
Bu özellikler farklı kişiliklerde, farklı karakterlerde, farklı ölçülerde tezahür ediyor.
But for one who engages in pure devotional service, all these qualities manifest full in a complete way.
Ama saf adanma hizmetiyle meşgul olan kişide bu özellikler tamamıyla, tümüyle ortaya çıkıyor.
And Krishna is very much attracted to devotees who have these qualities.
Ve Krishna da bu özelliğe sahip olan adananlara karşı bir çekim duyuyor.
And naturally devotees who have these qualities are also very attractive to others who are trying to or aspiring to achieve these qualities.
Ve bu özelliklere sahip olmaya çalışan diğerleri için de bir adananın bu tür özellikleri çok cezbedici oluyor.
Because these qualities are naturally attractive.
Çünkü bu özellikler doğal olarak çekici olan özellikler.
We'll read about some of those qualities in this first verse. They are not all of the qualities. There's many verses, about 5 or 6 verses, where Krishna describes these qualities.
Şimdi ilk kıtada bahsedilen özellikler üzerine konuşacağız. Bu bölümde Krishna'nın bu özellikler üzerine konuştuğu 5-6 farklı kıta var.
For instance, the very first quality, Krishna says, one who is not envious but is a friend to all living entities.
İlk özellik Krishna'nın bahsettiği, haset içerisinde olmayan ve tüm yaşayan canlı varlıkların arkadaşı olan, dostu olan kişi.
That sounds like a very good quality.
Bu çok iyi bir özellik gibi görünüyor.
To not be envious of anyone and to be a friend to everyone.
Kimseden haset duymamak, yani kimseye karşı haset içinde olmamak ve herkesin dostu olmak.
Sometimes it's not easy to be friendly towards everyone.
Bazen herkesin dostu olmak kolay bir şey değil.
Even to those who may be our enemies.
Belki bize karşı düşmanlık içinde olanlara dahi bu tür bir duygu içinde olmak.
But a devotee who is pure, he is friendly towards all living beings because he sees everyone equally.
Saf olan bir adanan herkese karşı dost bir duygu içinde oluyor. Çünkü herkesi eşit olarak görüyor.
I just gave that as an example of, because I'm talking about all these qualities, I gave that as one of the example of one of the qualities.
Bu özellikler üzerine konuştuğum için bu özelliklerden bir örnek olarak bunu verdim.
But now we'll read the verse and the translation and the commentary and then we'll speak a little bit more about these qualities.
Şimdi ilk olarak bu kıtayı okuyacağız. Sonra çevirisini ve Srila Prabhupada'nın yorumunu okuyacağız.
This is Bhagavad Gita 12:13-14. Advaishta sarva bhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirahankara samadukha sukakshami santushta satatam yogi yatatma ridha nischaya mayapata mano buddhya yo mad bhakta same priyaha. One who is not envious but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me, such a devotee of mine is very dear to me.
Translation, çeviri. Kimseye haset etmeyen ve bütün canlı varlıkların dostu olan, sahiplenme duygusundan ve sahte nefisten özgür olan, mutluluğu da rahatsızlığı da eşit olarak kabul eden, hoşgörülü olan, daima tatminkar olan, kendisini kontrol eden ve aklı ve zekası bende sabitleşmiş olarak kararlılık içerisinde adanmış hizmetle meşgul olan adanmış kulum benim için çok değerlidir.
Commentary. Coming again to the point of pure devotional service, the Lord is describing the transcendental qualifications of a pure devotee in these two verses.
Shall I go one by one?
Do sentence by sentence.
Okay. Tanrı yine adanmış saf hizmet konusunda adanmış saf kulun niteliklerini bu iki dörtlükte betimlemektedir.
A pure devotee is never disturbed in any circumstances.
Adanmış saf bir kul her ne durumda olursa olsun ne rahatsızlık duyar, ne kimseye haset eder, ne de düşmanına düşman olur.
Nor is he envious of anyone.
Ne kimseye haset eder.
Nor does a devotee become his enemy's enemy.
Ne de düşmanına düşman olur.
He thinks, this person is acting as my enemy due to my own past misdeeds.
Çünkü o, geçmişte yapmış olduğum kötülüklere bir tepki olarak, bu kişi benim düşmanım olarak hareket ediyor.
So it is better to suffer than to protest.
Onun için bundan şikayet edeceğime başıma geleni çekerim diye düşünür.
In the Srimad Bhagavatam, it is stated, Tatte nukampam susamikshamano bhujana evatmakritam vipakam. When a devotee is in distress or has fallen into difficulty, he thinks that it is the Lord's mercy upon him.
Srimad Bhagavatam'da 10.14.8'de bu konuda şunlar belirtilir. Adanmış kul her ne zaman bir zorluk veya rahatsızlıkla karşılaşırsa bunun Tanrı'nın bir rahmeti olduğunu düşünür.
He thinks, thanks to my past misdeeds I should suffer far far greater than I am suffering now.
Ve geçmişte yapmış olduğum kötülükler yüzünden şimdi çekmekte olduğum bu acılardan çok daha fazlasını çekmeye layığım.
So it is by the mercy of the Supreme Lord that I am not getting all the punishment I am due.
Eğer çekmem gereken cezanın hepsini birden çekmiyorsam bu Tanrı'nın bana gösterdiği insaftandır.
I am just getting a little by the mercy of the Supreme Personality of Godhead.
Tanrı yüce şahsının rahmetiyle bu cezanın sadece ufak bir bölümünü çekiyorum diye düşünür.
Therefore he is always calm, quiet and patient despite many distressful conditions.
Bundan dolayı o birçok zorlu koşullara rağmen daima sessiz, sakin ve sabırlıdır.
Devotee is always kind to everyone, even to his enemy.
Adanmış bir kul düşmanı da dahil olmak üzere herkese kibar davranır.
Nirmama means that a devotee does not attach much importance to the pains and trouble pertaining to the body because he knows perfectly well that he is not the material body.
Nirmama sözcüğü adanmış kulun vücutla ilgili olan sancılara ve rahatsızlıklara önem vermediğini belirtir. Çünkü bu kişi kendisinin maddi bir vücut olmadığını çok iyi bilir.
Does not identify with the body. Therefore he is freed from the conception of false ego and is equipoised in happiness and distress.
O kendisini vücuduyla tanımlamaz. Bundan dolayı sahte nefis kavramından kurtulmuştur ve mutluluğu da rahatsızlığı da eşit karşılar.
He is tolerant and he is satisfied with whatever comes by the grace of the Supreme Lord.
Hoşgörülüdür ve Tanrı'nın lütfuyla gelen her şeyle tatmin olur.
He does not endeavor much to achieve something with great difficulty. Therefore he is always joyful.
Büyük zorluklara katlanarak bir şey elde etmek için fazla bir gayret göstermez. Onun için daima neşelidir.
He is a completely perfect mystic because he is fixed in the instructions received from the spiritual master. And because his senses are controlled, he is determined.
O mükemmel bir mistiktir. Çünkü mürşidinden almış olduğu bilgide sabitleşmiştir. Ve duyuları kontrol altında olduğu için kararlıdır.
He is not swayed by false arguments because no one can lead him from the fixed determination of devotional service.
Nafile tartışmalara dalmaz. Çünkü adanmış hizmette gösterdiği kararlılıktan onu hiç kimse caydıramaz.
He is fully conscious that Krishna is the eternal Lord, so no one can disturb him.
Krishna'nın ebedi Tanrı olduğunun tam bilincindedir. Onun için kimse onu rahatsız edemez.
All these qualifications enable him to fix his mind and intelligence entirely on the Supreme Lord.
Bütün bu nitelikler onun aklını ve zekasını tamamıyla Yüce Tanrı üzerine sabitleştirmesini mümkün kılar.
Such a standard of devotional service is undoubtedly very rare, but a devotee becomes situated in that stage by following the regulative principles of devotional service.
Böylesine bir adanmışlık standardına çok nadir rastlanır. Fakat adanmış kul, adanmış hizmetin ıslah edici ilkelerini izleyerek bu mertebeye yükselebilir.
Furthermore, the Lord says that such a devotee is very dear to him, for the Lord is always pleased with all his activities in full Krishna consciousness.
Dahası, Tanrı'nın dediğine göre, böylesine adanmış bir kul, onun sevgili kuludur. Çünkü tam Krishna şuuruyla yapılan faaliyetler, Tanrı'yı her zaman memnun eder.
Om Gyanati Mirandasya Gananjana Salakaya Chakshua Unmiritam Yinatasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalon Pangum Nangayate Garim Yakripatam Aham Vande Shri Gunandivataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Samyavari Pastachade Sitarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaurav Bhakti Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. So in the commentary Srila Prabhupada also states a similar point which I made, that such a standard of devotional service is undoubtedly rare.
Srila Prabhupada bu dörtte yaptığı açıklamasında daha önce belirttiğim gibi böyle bir adanmışlık standardının oldukça nadir rastlanan bir durum olduğunu belirtiyor.
But a devotee becomes situated in that stage by following the regulative principles of devotional service.
Ama adanmış hizmetin düzenleyici ilkelerini takip ederek bir kişi bu mertebeye yükselebilir.
In this chapter, Krishna, just a few verses before this, he tells Arjuna that the highest standard of devotional service is to fix your mind always on me.
Krishna birkaç dörtlük önce bu bölüm içerisinde Arjuna'ya en büyük adanmışlık hizmetinin sürekli olarak zihnini kendisine sabitlemesi olduğunu söylüyor.
When the mind is always fixed on transcendental activities, form, qualities, name of Krishna, the mind transcends this material world, and one actually experiences transcendence.
Kişinin zihni Krishna'nın faaliyetleri, formu, onun nitelikleri üzerine, aşkın olan nitelikleri üzerine sabitlendiğinde maddi olanı aşar ve aşkınlığı tadar.
But Krishna knows that that's not a very easy platform to achieve.
Ama Krishna bunun ulaşılması çok kolay olan bir platform olmadığını belirtiyor.
It's the ideal.
Bu ideal olan.
The ideal is if we can always be conscious of our eternal relationship with the Supreme, then this world would be not a source of disturbance at all.
İdeal olan bizim yüceyle olan, ebedi olan ilişkimizi sürekli olarak farkında olmamızdır. Ve böyle olduğu zaman maddi dünyada olan şeyler tarafından rahatsız edilmeyiz.
But in the next verse Krishna says, if you can't fix your mind always on me, he says then follow the regulative principles of bhakti yoga.
Ve Krishna bir sonraki dörtlükte eğer sürekli olarak zihnini bende odaklayamıyorsan o zaman bhaktinin düzenleyici ilkelerini takip et diyor.
And in this way cultivate the desire to attain, to attain.
Ve bu şekilde de bana ulaşma arzusu geliştir diyor.
In the next verse Krishna says if you can't follow the regulative principles of bhakti yoga, he said then perform your work and offer the fruits of your work to me.
Ve bir sonraki dörtlükte de Krishna eğer bunu yapamıyorsan o zaman yaptığın faaliyetlerin meyvesel sonuçlarını bana sun diyor.
And then in the next verse Krishna says if you can't do that then just offer the fruits of your work and sacrifice and charity for the benefit of others. In this way gradually learn sacrifice.
Ve bir sonraki dörtlükte de diyor ki eğer bunu da yapamıyorsan o zaman yaptığın faaliyetlerin meyvesel sonuçlarını bağışla ve bunları paylaşmayı öğren.
So Krishna also gives different levels of concessions for those who can't always fix their mind on him because he knows it's not the easiest achievement to be fixed fully in pure devotional service in Krishna consciousness.
Krishna bilincinde saf adam hizmetinde sürekli olarak odaklanmanın, zihnin odaklanmasının kolay bir şey olmadığını bildiği için Krishna sürekli olarak bir sonraki dörtlüklerde bunu yapamayanların neler yapabileceğini söylüyor.
But his first concession is, if you can't fix your mind on me, then follow the regulative principles of bhakti.
Ama ilk olarak söylediği şey, eğer sürekli olarak zihnini bende odaklayamıyorsan, o zaman bhakti yoganın düzenleyici ilkelerini takip et oluyor.
And what do the regulative principles of bhakti entail? What are the regulative principles of bhakti?
Ve bhakti yoganın bu düzenleyici olan ilkeleri nelerdir?
Sometimes people hear devotees discuss this topic about regulative principles.
Bazen adananların bu konu yani düzenleyici ilkeler konusunda tartıştıklarını duyabilir bir kimse.
In fact, Srila Prabhupada introduced for his disciples that they should follow four regulative principles.
Aslında Srila Prabhupada kendi takipçileri için takip etmeleri gereken dört tane düzenleyici ilke ortaya koydu.
That there should be no indulgence in meat, no intoxications, no gambling, no illicit connections with the opposite sex.
Et yenmemesi gerekiyor, kumar oynanmaması, uyuşturucunun kullanılmaması ve evlilik dışı cinsel yaşamdan kaçınılması gerekiyor.
And this is termed as regulative principles.
Ve bunlar da düzenleyici ilkeler deniyor.
But that's not what Krishna is telling Arjuna.
Ama Krishna'nın Arjuna'ya anlattığı şey bu değil.
Krishna is not telling Arjuna you should follow four regulative principles.
Krishna Arjuna'ya bu düzenleyici ilkeleri takip etmesini söylemiyor.
But Krishna is saying for all the regulative principles of bhakti, what he's saying is you should regulate your life in such a way so that at least some of the time you're thinking of me.
Yani Krishna'nın Arjuna'ya söylediği şey bu düzenleyici ilkeleri takip et değil ama hayatını o şekilde öyle bir düzenle ki bazı zamanlar beni düşünebiliyor ol.
Because that's what he says. First is all the time think of me. But if you can't think of me all the time, then follow the regular principles of bhakti.
Çünkü ilk olarak diyor ki sürekli olarak beni düşün. Zihnin sürekli olarak bende olsun. Ama eğer bunu yapamıyorsan o zaman bhakti'nin düzenleyici ilkelerini takip et diyor.
So the regulative principles of bhakti means to regulate our lives in such a way that at least some time is spent thinking about Krishna.
Bhakti yoga'nın düzenleyici ilkelerinin anlamı eğer tüm zamanımızı harcayamıyorsak da en azından zamanımızın bir kısmını Krishna'yı düşünmek için harcamamız anlamına geliyor.
And thinking about Krishna can be done by chanting Hare Krishna.
Ve Krishna'yı düşünmek, Hare Krishna mantrasını söylemek yoluyla yapılabilir.
Absorbing the mind and hearing the transcendental vibration.
Ve zihni aşkın olan bu ses titreşimini duymaya yöneltmek olabilir.
Hearing Krishna's instructions with faith.
Krishna'nın talimatlarını inançla dinlemek olabilir.
Hearing about Krishna's personality and his dealings and his activities with faith.
Krishna'nın kişiliği hakkında onun faaliyetleri ve yaptıklarıyla ilgili olarak inançla dinlemek olabilir.
There are many ways that one can fix their mind on Krishna.
Zihni, bir kişinin zihnini Krishna'ya odaklamasının birçok farklı yolu olabilir.
What am I doing wrong? But when I first gave you this microphone, there was a muffler on it, but it doesn't. I don't see it anymore. That used to help prevent that. What happened to it?
Another way of thinking of Krishna is serving Krishna.
Krishna'yı hatırlamanın bir diğer yolu da ona hizmet etmek.
Because when one is rendering service to Krishna, it is non-different. That service itself is not different from Krishna.
Çünkü kişi Krishna'ya hizmet ettiğinde o yaptığı hizmet Krishna'dan farksız oluyor.
Of course, rendering that service also requires that we should be conscious of who is the receiver of that service.
Tabii ki bu hizmeti yapmak, bu hizmeti yaptığımız kişinin kim olduğuna dair bir bilinci de gerektiriyor.
And when one has some particular service, one is thinking this service has been given to me by Krishna, therefore let me do it to please him, then automatically one thinks of Krishna.
Yani bir kişiye bir hizmet verildiğinde ve o kişi ben bu hizmeti Krishna'yı memnun etmek için yapıyorum diye düşündüğünde otomatik olarak bu gerçekleşiyor.
There is are simply some specific ways that one can think of Krishna.
Ve Krishna'yı kişinin düşünebileceği bazı daha spesifik olan yollar da var.
But as Krishna says to Arjuna, the highest ideal is to always think of me.
Ama Krishna'nın Arjuna'ya söylediği şey en yüksek olan ideal sürekli olarak beni düşünmektir.
And to follow the regulative principles of bhakti means that we should try to regulate our life so at least some time is spent thinking of Krishna.
Ve bhakti yoganın düzenleyici ilkelerini takip etmekte hayatımızı en azından bazı zamanlarda Krishna'yı düşünecek şekilde düzenlemek anlamına geliyor.
In this way Krishna says, cultivate the desire to come to me by following these regulative principles of bhakti.
Bhakti'nin bu düzenleyici ilkelerini takip ederek Krishna bana ulaşma arzusu geliştir diyor.
So Srila Prabhupada said that these qualities that are manifest in a devotee are undoubtedly very rare.
Prabhupada bir adananda bu özelliklerin ortaya çıkmasının oldukça nadir rastlanan bir şey olduğunu söylüyor.
But a devotee becomes situated in that stage by following the regulative principles of devotional service.
Ama adanma hizmetinin düzenleyici ilkelerini takip ederek bir kişi bu mertebeye yükselebiliyor.
Which means that all good qualities will automatically become manifest to the degree that we associate with Krishna.
Ve bu Krishna'yla yaptığımız birlikteliğe bağlı olarak o dereceye uygun bir şekilde bu özellikler ortaya çıkacaktır, iyi özellikler.
Prabhupada, and I've used this example many times, Prabhupada explains that when we associate with that which is pure, we become pure.
Prabhupada bu dörtlü birçok kelam söylüyor. Saf olan bir şeyle birliktelik kurduğumuzda biz de saflaşırız.
Krishna's name is not different from Krishna, and because Krishna is Pavitram, the supreme pure, his name is also pure.
Krishna'nın ismi kendisinden farksızdır ve Krishna'nın ismi Pavitram yani tamamıyla saf olan olduğu için biz de saflaşırız.
If we associate with Krishna's name, we become pure.
Krishna'nın ismiyle eğer birliktelik kurarsak o zaman biz de saflaşırız.
Just as iron rod when associated with fire becomes hot just like fire.
Nasıl ki bir demir çubuk ateşe sokulduğunda ateş gibi bir özellik kazanıyor.
In the same way, although our hearts may be impure, when we associate with Krishna's name, which is pure, we become develop the same pure qualities.
Bizim kalplerimiz de saf olmamasına rağmen saf olan Krishna'nın ismiyle birliktelik kurduğumuzda biz de saflaşıyoruz.
Prabhupada used to say that if you put an iron rod in fire, It becomes hot, hotter, hotter, red hot.
Prabhupada diyor ki bir demir çubuğu ateşe soktuğumuzda o önce sıcaklaşıyor, sonra daha sıcak, daha sıcak, daha sıcak oluyor.
The longer it is in association with the fire, it becomes just like fire.
Ve ateşle birliktelik içerisinde olduğu sürece ateş gibi oluyor.
You may say that it is iron, but I say touch it.
Siz bunun bir demir çubuk olduğunu. Prabhupada'nın söylediği şey buydu. Bunun bir demir çubuk olduğunu söyleyebilirsiniz ama ben de size o zaman ona dokunun diyeceğim.
And if you touch it, it burns just like fire.
Ve ona eğer dokunursanız o aynı ateş gibi sizi yakacaktır.
In the same way, Krishna's name is pure. The more we associate with Krishna's name, we become pure.
Ve aynı benzer şekilde Krishna'nın ismi saftır ve biz onunla birliktelik kurduğumuzda biz de saflaşırız.
And what is the symptom of becoming pure?
Ve saflaştığımızın belirtisi nedir?
It is the manifestation of these qualities.
Bu özelliklerin ortaya çıkışıdır.
If we want to know what is the symptom of what does it mean to become pure, it means to what degree are these qualities becoming manifested in ourselves or in others.
Saflaşmanın ne olduğunu, belirtilerin ne olduğunu bilmek istiyorsak, o zaman kendimizde veya bir diğerinde bu özelliklerin ne dereceye kadar ortaya çıktığına bakarak bunu söyleyebiliriz.
Because as Krishna himself states that such persons who are pure, they're not envious of anyone.
Çünkü Krishna kendisi saf olan kimselerin kimseye haset duymadıklarını söylüyor.
They're friendly towards all living entities.
Ve tüm canlı varlıklara karşı arkadaş olduklarını.
Which means all living entities means not just human beings.
Ve bu tüm canlı varlıklar dendiğinde sadece insan oğlu kastedilmiyor.
They're kind to all living entities, no matter what form of life they may be existing in.
Bu hangi yaşam formunda olurlarsa olsun tüm canlı varlıkları kapsıyor.
In fact, I just saw this verse. Yeah, it's right here. Vijayavinaya. When was this verse being discussed? Right here. Vijayavinaya sampane brahmane gavihasini sunichayvas vapakicha pandita samadarshana. When was that discussed? Today?
Sunday.
Oh, Sunday.
Sunday. Okay. Nishma Krishna Prabhu. Yeah.
This verse means the humble sage, by virtue of true knowledge, sees with equal vision the gentle and learned Brahman, the elephant, the cow, the dog, and the dog eater.
Bu kıtada söylenen şey, alçak gönüllü bilge kişi, doğru bilginin faziletiyle bilgili ve kibar Brahman'ı, ineği, fili, köpeği ve köpek yiyicileri birbirine eşit görür.
Humble sage, by dint of his perfect knowledge, he sees everyone equally.
Bu alçak gönüllü olan bilge kişi mükemmel bilgiye sahiptir ve herkesi eşit olarak görür.
He sees the learned Brahman, the elephant, the cow, the dog, even the dog eater. He sees them all equally.
Bilgili olan Brahman'ı, fili, ineği, köpeği ve köpek yiyicileri bile eşit olarak görür.
Why does he see them all equally?
Neden hepsini eşit olarak görür?
Because he understands that in the heart of every one of these different forms of life is a living entity.
Çünkü o anlar ki tüm bu canlı varlıkların kalbinde yaşayan canlı bir varlık vardır.
And that living entity is a pure spirit soul.
Ve bu yaşayan canlı varlık da saf olan ruh candır.
And it's an eternal soul.
Ve bu ebedi olan.
And within the heart of every living being is also Krishna's manifestation as super soul.
Ve yaşayan her canlı varlığın kalbinde aynı zamanda Krishna'nın bir tezahürü olan, yüce olan ruh da vardır.
And therefore he understands this living entity has accepted this particular body due to his past activities.
O bu nedenle anlar ki o kişi yaptığı daha önce geçmiş hayatındaki faaliyetlerinden dolayı bu yaşam formunu almıştır.
And the Supreme Lord whose manifestation as super soul is in their heart.
Ve Tanrı yüce şahsı da yüce ruh olarak onun kalbinde bulunur.
Because the Lord also manifests in three primary ways.
Çünkü Tanrı da kendini üç temel şekilde tezahür eder.
It's described that the Lord is manifested in his personal form.
Birisi onun şahsi olan formudur.
He's manifest in his localized form.
Yerel olan yani yerleşmiş olan bir yerde bulunan formudur.
And the localized form is the manifestation of the supreme in the heart of every living being.
Ve bu bir yerde yerleşmiş olan bulunan formuna herkesin kalbindeki yüce ruh diyoruz.
And he's manifest in his all pervasive form.
Ve bir de her yere yayılmış olan formu vardır.
Which is described as Brahman.
Ve bu Brahman olarak adlandırılır.
These are all different manifestations of the supreme.
Bunlar yüce olanın farklı tezahürleridir.
Vijayavinaya sampane, no, excuse me, not that. Brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabjate. That learned transcendentalists who know this absolute truth, they call this all non-dual substance Brahman, Paramatma, and Bhagavan.
Can you make...
Learned transcendentalists who know the absolute truth.
Mutlak gerçeği bilen, bilgili olan aşkın kişi.
They call this non-dual substance Brahman, Paramatma, and Bhagavan.
Bu dualiteden özgür olan öze Bhagavan, Paramatma veya Brahman der.
So Brahman is the all-pervasive aspect of the Supreme.
Yücenin her yere yayılmış olan formu Brahman'dır.
Whereby he pervades the entire creation through his different energies.
Bu şekilde bütün evreni farklı enerjileriyle yayılmıştır.
And these energies are also not different from him.
Ve bu enerjiler de kendisinden farksızdır.
Actually they're simultaneously non-different and different.
Aslında aynı zamanda hem farklılardır hem de farksızdırlar.
But this is called Achintya Bheda Bheda Tattva.
Buna Achintya Bheda Bheda Bheda Abheda Tattva denir.
Which means simultaneously the same and different.
Aynı anda hem aynı olma hem de farklı olma durumu.
So one of his manifestations is Brahman.
Tezahürlerinden birisi Brahman'dır.
Another is Paramatma.
Diğeri de Paramatma.
Paramatma is the localized aspect.
Paramatma bir yerde yerleşik olan formdur.
And in a localized aspect, it is his manifestation which is within the heart of every living being.
Ve bu da herkesin kalbinde bulunan formdur.
And how is he, what is he doing in the heart of every living being?
Ve her yaşayan canlı varlığın kalbinde o ne yapıyordur?
He is simply observing.
Basitçe gözlemlemektedir.
He is described as the witness.
Ve şahit olmaktadır.
He is witnessing all the activities of the living entities.
Canlı varlıkların tüm faaliyetlerine tanıklık eder.
And he's also giving sanction.
Ve aynı zamanda da izin verir.
He's giving sanction for the living entities to do what he wants to do.
Onun yani yaşayan canlı varlığın ne yapmak istiyorsa onu yapmasına izin verir.
So this is called Anumanta and Upadrashta.
Bunu Anumanta Upadrashta denir.
Yes. This is the Lord as the supreme sanctioner and the supreme witness.
Bu Tanrı'nın yüce olarak izin veren kişi olduğu ve yüce tanık olduğu anlamına gelir.
And he is manifest in the heart of every living being, the cow, the Brahman, the elephant, the dog eater, and the dog. He is manifest in the heart of each of those living beings.
Ve tüm canlı varlıkların kalbinde bulunur. Bir filin, Brahman'ın, köpeğin, köpek yiyicinin ve ineğin.
And what is he doing?
Ve ne yapar orada?
He's witnessing.
Tanıklık eder.
And according to the desires of the living being, he is gradually transmigrating through different species of life till he comes to the human form of life.
Ve canlı varlığın arzusuna bağlı olarak bir yaşam türünden diğerine doğru sürekli olarak ruh göçü yaşar.
And in the human form of life, he's given an opportunity to put an end to his repetition of birth and death.
Ve en sonunda insan yaşam formunu alır ve bu yaşam formunda da bu ölüm yaşam döngüsüne son verme şansına sahip olur.
By coming to the point of being able to realize his eternal nature and relationship with the Supreme.
Bu şekilde ebedi olan doğasını ve yüce olan doğa ilişkisini hatırlama farkına varma şansı vardır.
Therefore the Lord is situated within the heart as super soul to witness the desires of the living being and to help him come to him.
Yüce ruh olarak herkesin kalbinde bulunan Tanrı canlı varlığın hareketlerini tanıklık eder ve onun kendisine gelebilmesi için yaptıklarına izin verir ve yardımcı olur.
Krishna says elsewhere in the Bhagavad Gita, Tesham evanukam partam aham agyana jamtama. He says, out of compassion for them, I who am dwelling within their hearts, I destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance.
Bhagavad Gita'nın bir başka yerinde bu şekilde söylenir. Ben merhametimden onların kalbinde bulunarak karanlığın cehaletin karanlığını ışığımla aydınlatırım.
Did you get it?
Maybe again if I
out of compassion for them, I who am dwelling within their hearts.
Merhametimden dolayı ben onların kalbinde bulunan ben.
Destroy with a shining lamp of knowledge.
Bilginin parlayan ışığıyla.
The darkness born of ignorance.
Cehaletin karanlığını yok ederim.
Also says Tesam satatam yuktanam. To those who are always engaged in devotional service, meditating on me, I give them the understanding by which they can come to me.
Adama hizmetine meşgul olan kişilere bana gelebilecekleri bilgiyi veririm diyor bir başka kıtada.
So Krishna is within the heart, witnessing.
Krishna herkesin kalbinde ve tanıklık ediyor.
And when he sees when a particular living entity is very eager to know Krishna and very eager to try to fix his mind on him, Krishna within the heart says, okay, now I'll help.
Eğer Krishna bir kişinin kendisini bilme ve ona ulaşma konusunda çok istekli olduğunu fark ederse, o zaman der ki tamam, ben ona yardımcı olacağım.
Because Krishna says, yayatam mam prapajate tangsatavya bhajamyaham. As you surrender unto me, I'll reciprocate with you accordingly.
Çünkü Krishna der ki, bana teslim olduğunuz oranda ben de buna karşılık vereceğim.
Because I'm situated within everyone's heart, those who want to forget me, I reciprocate accordingly.
Ve ben herkesin kalbine yerleşik bulunduğum için beni unutmak isteyenlerin de bunu yapmasına izin vereceğim.
If you want to forget me, this entire material world is a wonderful facility for that.
Buna karşılık vereceğim. Eğer beni unutmak istiyorsanız maddi dünya bunun için harika bir olanak sunuyor.
There are many things that will preoccupy your mind so you don't have to think of me.
Sizin zihninizi beni düşünmenize gerek kalmayacak şekilde meşgul eden birçok şey olacak maddi dünyada.
Your minds will be very much absorbed in so many different things that the thought of Krishna may never enter it at any point in one's whole life.
Zihnimiz öyle çok şeyle meşgul olabilir ki Krishna'nın zihnimizle hayatımızın herhangi bir bölümünde girme şansı olmayabilir.
Why? Because Krishna says, if you want to forget me, okay, I'm in your heart. You can forget me.
Neden? Çünkü Krishna diyor ki, eğer beni unutmak istiyorsan, ben senin kalbindeyim ve unutabilirsin.
He says, savasya çaham hili sanavishto matak smiti gyanam apohanam ca. I'm seated within everyone's heart, and from me becomes remembrance, knowledge, and forgetfulness.
O Krishna diyor ki, ben herkesin kalbine yerleşik olarak bulunurum ve o hatırlama, bilgi ve unutma benden gelir.
Some may say, why is Krishna let me forget if it's causing so much anxiety?
Diyebiliriz ki Krishna benim unutmama neden izin veriyor? Eğer bu kadar çok kaygıya neden oluyorsa bu.
Because we want to forget. And therefore Krishna says, okay, if you want. He's like a wish fulfilling desire tree. Whatever you want, he's ready to give.
Çünkü biz unutmak istiyoruz ve o dileklerimizi yerine getiren bir ağaç gibi ve eğer unutmak istiyorsak unutuyoruz.
If you want to forget, he'll let you forget.
Eğer unutmak istiyorsanız unutmanıza izin verecek.
I remember, I think I told this story once before. I can't remember. It's a story I heard when I first joined Krishna consciousness from my god brother Vishnu Jan Swami.
Vishnu Jan Swami'den tane kardeşim.
Huh?
Can kardeşim, Can kardeşimden Krishna bilincine ilk katıldığında duyduğum bir hikaye vardı. Onu anlatmak istiyorum.
He told the story about a man who had a paramour. Paramour? Another lover besides his wife.
Metresi olan bir adamla ilgili.
And he said that the way he told the story, I'll just give it a little, make it short.
Hikayeyi biraz kısaltarak anlatacağım.
It's not easy when things are translated.
Çevirmesi daha kolay
olacak. Twice as long. There was a man who had a lover and his wife finds out.
Bir adamın sevgilisi var ve karısı bunu buluyor, keşfediyor.
And when his wife found out, she was naturally very concerned.
Not concerned.
Naturally she was very concerned.
Ve karısı bunu bulduğunda yani fark ettiğinde tabii ki buna üzülüyor yani bununla ilgileniyor.
And
endişeleniyor.
She asked her husband, what is it that she does that makes her more attractive than what I can do?
Ve kocasına soruyor, o neyi benden daha iyi yapıyor ki senin için daha çekici hale geldi?
And the husband was shocked that she found out about it. And he confessed. He said, "Well, it's the way she cooks for me."
Ve kocası çok şaşırıyor bulmasına, bunu keşfetmesine ve diyor ki, "Bana yemek yapma şekli."
So she said, "The way she cooks for you, but I can cook very well, and very wonderfully."
Ama karısı diyor ki, "Yemek yapma şeklim, ama ben çok güzel yemek yapabiliyorum, harika yemekler yapıyorum."
So she decided she was going to cook amazing food for her husband.
Ve harika bir yemek hazırlamaya karar veriyor
like
kocası
she,
için.
Like she never cooked before.
Hiç daha önce hiç yapmadığı bir şekilde.
And then when the husband returned home, she received her husband. "Please sit down."
Ve kocası eve geldiğinde kocasını karşılıyor ve diyor ki, "Lütfen geç otur."
The husband sat down and she brought preparation after preparation after preparation. He sat down, great relish, ate everything.
Kocası geliyor, oturuyor ve kadın sürekli yeni başka başka yemekler getiriyor arda arda.
He said, "This is wonderful. I've never tasted any food like this before."
Ve diyor ki, bunlar harika, hiç daha önce bunlar gibi yemekler yememiştim.
But the next night he didn't come home.
Ama bir sonraki akşam eve gelmiyor.
So when he finally did return home again, she asked him, "I thought it's the way she cooks me. Did she cook better than I cook?"
Ve en sonunda nihayet eve geldiğinde karısı soruyor, "Yemek yapma şekli olduğunu söylemiştin. O benden daha mı iyi pişiriyor?"
And he said, "Well, actually, it's also the way she dresses."
Ve kocası diyor ki, aslında giyinme şeklidir.
So she thought, "Okay, I'm gonna try to draw my husband's attention again."
Ve karısı da düşünüyor, tamam diyor, kocamın dikkatini tekrar, ilgisini tekrar çekeceğim.
And she went out and did everything that a woman could possibly do to become very attractive for her husband.
Ve dışarı çıkıp bir kadının çekici hale gelmek için yapabileceği her şeyi yapıyor. Kocası için çekici hale
geldi. Husband returned home shocked. He'd never seen his wife like this before.
Kocası eve geliyor ve şok oluyor. Daha önce karısını hiç bu şekilde görmemiş.
And she thought, "Now I've got him."
Ve şimdi diyor ki, tamam, sonunda onu ele geçirdim.
But the next night he didn't return home.
Ama bir sonraki akşam yine eve gelmiyor.
So finally he returns home again and she asked her husband, "I thought you said it's the way she dresses."
Ve nihayet yine eve geldiğinde karısı soruyor, onun giyinme şekli olduğunu söylemişti.
"Did she dress better than me?"
O benden daha mı güzel giyiniyor?
And he said, "No, I confess, no, she didn't dress better than you."
Ve itiraf ediyor, hayır, senden daha güzel giyinmiyordu.
"Then why didn't you come home last
zaman,
night?"
Peki neden dün akşam eve gelmedin?
And then he said, "Well, it's the way she kicks and bites me."
Aslında onun beni tokatlayıp dövmesini, dövme şekli diyor.
And she
ısırma şekli.
And she said, "You want to be kicked and bitten?"
O diyor ki, tekmelenmek ve dövülmek mi istiyorsun?
She said, "I can't do that."
Ben bunu yapamam.
"I love you."
Seni seviyorum.
"How can I kick you and bite you?"
Nasıl seni tekmeleyebilirim ve ısırabilirim?
"If you want to be kicked and bitten, you'll have to go to her."
Eğer tekmelenmek ve yani ısırılmak istiyorsa ona gitmen gerekiyor.
So he told this story and said that this is like Krishna. He gives us so many different ways to try to attract him, attract us to him.
Ve o can kardeşin de bunun Krishna gibi olduğunu söylemişti. Yani o bizi cezbedilmek için birçok farklı şey yapıyor.
He's given all facility for us to go back to him. To remember him, to know about him, to hear about him.
Ona geri dönebilmemiz için, onu hatırlayabilmemiz için, onu bilebilmemiz için birçok olanak sağlıyor.
To become, to learn about his beauty, about his wealth, about his knowledge.
Onun güzelliği hakkında, zenginliği hakkında, bilgisi hakkında, bilgi sahibi olabilmemiz için birçok olanak sağlıyor.
To learn about all his attractive qualities.
Ve tüm cezbedici özelliklerini.
And
bilmiyorum.
He says, "As you surrender to me, I reciprocate."
Ve diyor ki, bana teslim olduğunuz ölçüde ben karşılık vereceğim.
If you want to remember me, I'll help you to remember me.
Eğer beni hatırlamak isterseniz beni hatırlamanıza yardımcı olacağım.
If you want to come to me, I'll help you to come to me.
Eğer bana gelmek isterseniz gelmenize yardımcı olacağım.
I'm ready to reciprocate if you want to simply make the effort to come to me.
Ben buna karşılık vermeye hazırım eğer siz sadece bunun için çaba sarf ederseniz.
But after even hearing about that, all that, if you're still not interested, what can I do?
Ama tüm bunları duyduktan sonra yine de bununla ilgilenmiyorsanız ben ne yapabilirim?
If you want to be kicked and bitten, what can I do?
Eğer tekmelenmek ve dövünmek istiyorsanız ne yapabilirim?
The illusory energy will do a good job.
Bunun için yanıltıcı enerji iyi bir iş yapabilir.
And will give you many illusory attractive ways to forget me.
Beni unutmanın birçok yanılsama yaratıcı yolu var.
Because it's very hard to enjoy all these things and remember me at the same time.
Çünkü tüm bu şeylerin keyfini çıkarıp aynı zamanda da beni hatırlamak çok zor.
This is the nature of the material world.
Maddi doğanın özü bu.
It's a place of forgetfulness.
Burası bir unutma yeri.
As it says right here in this verse, one of the characteristics of the pure devotee is that he's freed from false ego.
Burada saf adanın özelliklerinden birisinin sahte nefisten özgür olması olduğu söyleniyor.
False ego means he's freed from the propensity of identifying himself or herself with the physical body.
Sahte nefisten özgür olmak, kendisini bu fiziksel bedenle tanımlamaktan özgür olmak anlamına geliyor.
And therefore, that person has come to understand the real ego is that I exist.
Ve kişi gerçek egonun ne olduğunu anlıyor. Ben varım.
But my real ego is not to be a servant of this temporary world.
Ama benim gerçek egom bu geçici olan dünyanın hizmetkarı olmak değil.
My real ego is I am a servant of Krishna.
Benim gerçek egom Krishna'nın hizmetkarı olmak.
Serve I must do.
Bir hizmet yapmalıyım.
Everybody must serve.
Herkes hizmet yapmalı.
It's the constitutional nature of life.
Yaşamın yapısal olan doğası bu.
If we don't serve Krishna, then we can serve many other illusory masters.
Eğer Krishna hizmette bulunmazsak, o zaman birçok yanıltıcı efendileri hizmette bulunuyoruz.
And there are many illusory masters to serve in this world.
Ve bu dünyada da bu tür birçok yanıltıcı efendiler var.
But the illusory masters of this world do not reciprocate in the same way that Krishna is reciprocates.
Ama bu dünyanın bu yanıltıcı efendileri Krishna'nın bize karşılık verdiği şekilde bize karşılık vermeyecekler.
They cannot reciprocate in the same way as Krishna reciprocates.
Krishna'nın karşılık verdiği şekilde karşılık verme şansları yok.
Because only Krishna is the seed-giving father of all living beings.
Çünkü sadece Krishna tüm canlı varlıkların babası.
And because he's the seed-giving father of all living beings, he has a relationship with all living beings.
Ve herkesin tohum veren babası olduğu için herkesle bir ilişkisi var.
In whatever form of life they are in.
Ve hangi yaşam formunda bulunurlarsa bulunsunlar.
Whether they are in a human life, human body.
İnsan bedeninde insan formunda olurlarsa.
Whether they are in an animal body.
Ya da bir hayvan formunda.
Whether they are in an insect body.
Ya da bir böcek formunda.
Whether they are in a germ body.
Ya da bir mücevher formunda.
Whatever body they are, Krishna is in that body as the super soul.
Hangi bedende olurlarsa olsun Krishna yüce ruh olarak o bedende bulunuyor.
And the humble sage by virtue of true wisdom, he sees all living beings equally because he sees Krishna in the heart of all living beings.
Ve alçak gönüllü bilge kişi bilgiden dolayı herkesi eşit görüyor. Çünkü herkesin kalbinde Krishna'nın olduğunu biliyor.
And because he knows Krishna is in the heart of all living beings, he deals with that living entity in such a way that he can hear Krishna.
Krishna'nın tüm canlı varlıkların kalbinde olduğunu bildiği için o kişiyle öyle bir ilişki kuruyor ki Krishna'yı duyabilsin.
In such a way that he can get Krishna's mercy.
Ve Krishna'nın merhametini alabileceği bir şekilde ilişki kuruyor.
Because Krishna is there as the witness.
Çünkü Krishna orada tanık olarak
duruyor. In everyone's heart.
Herkesin kalbinde.
And if somebody even for a moment turns to him.
Ve bir saniye için bile bir kişi ona dönerse.
By the influence of a devotee.
Bir adanının etkisiyle.
Then Krishna says, "Oh, he's turned to me."
O zaman Krishna diyor ki, "Aa, o bana döndü."
Let me reciprocate and help him come to me.
Ona yardım edeyim, bana gelebilmesi için.
The intervention, the point of intervention, is when he comes in contact with a devotee.
Ve bunun başlangıcı da o kişinin adananla buluştuğu anda gerçekleşiyor.
And therefore, the devotee is also another very merciful manifestation of Krishna.
Bu nedenle adananlar da Krishna'nın çok merhametli olan tezahürleri.
And the devotee is somebody who is always friendly towards all living beings.
Ve bir adanan kişi de bütün canlılara karşı arkadaş canlısı olan bir kimse.
He's not envious towards anyone.
Ve kimseye karşı haset içinde olmayan kişi.
Because he doesn't only see the soul within the heart of all living beings.
Çünkü tüm canlı varlıkların kalbinde ruhu görüyor.
But he sees that Krishna's in their hearts.
Ve Krishna'yı görüyor onların kalbinde.
And therefore he can see them equally.
Ve bu nedenle de onları eşit olarak görebiliyor.
He doesn't see them as enemy.
Onları düşman olarak görmüyor.
He sees this person due to some past activity thinks that I'm an enemy, but I've done nothing to provoke enmity in him.
Bu kişi diyor geçmişteki faaliyetlerimden dolayı beni bir düşman olarak görüyor ama ben onda düşmanlık yaratacak herhangi bir şey yapmadım.
I don't see him as enemy.
Ben onu düşman olarak görmüyorum.
I see him as Krishna's servant.
Ben onu Krishna'nın hizmetkarı olarak görüyorum.
Because he's equal to everyone.
Herkesi eşit olarak görüyor.
This is what it means, Pandita Samardarshana. To be equal to everyone is to see the soul and the super soul within the heart of all living beings.
Ve Pandita Samardarshana'nın anlamı da bu. Herkesi eşit olarak görmek ve herkesin kalbinde Krishna'yı görmek.
And this is the first quality that Krishna says that makes a devotee attracted to him.
Ve bir adananı kendisi için çekici hale getiren ilk özelliğin bu olduğunu söylüyor Krishna.
One who is not envious but is a kind friend to all living entities.
Haset içinde olmayan ve tüm canlılara karşı dostane davranan kişi.
He's not envious. It means he's not an ill wisher towards anyone.
Haset içinde değil yani kimsenin kötülüğünü istemiyor anlamına geliyor.
This is a very attractive quality.
Bu çok çekici bir özellik.
To see everyone equally.
Herkesi eşit olarak görmek.
When we come in the association of somebody who feels no enmity or envy towards us, we feel I can trust this person.
Bize karşı herhangi bir düşmanlık veya kıskançlık duymayan bir kişiyle karşılaştığımızda bu kişiye güvenebilirim diye düşünüyorum.
This person doesn't want anything from me.
Bu kişi benden hiçbir şey istemiyor.
He only wants my best interest.
Sadece benim için en iyi olan şeyi istiyor.
Not easy to find such people.
Bu tür insanları bulmak kolay değil.
Especially after many bad experiences in this world.
Özellikle de bu dünyada yaşadığımız birçok kötü tecrübeden sonra.
We have may have been approached by many people who outwardly appear to be very much wanting to help us, but then we may find out at some point, wait a minute, there's some hidden motive behind there.
Dışarıdan bize sanki yardımcı olmaya çalışıyormuş gibi görünen birçok insan tarafından bize yaklaşıldı ama bir süre sonra onların gerisinde farklı bir motivasyonları olduğunu fark ettik.
Very painful.
Bu çok acı verici.
It causes so much pain. We relationships of this world can be the sources so much pain.
Bu dünyadaki ilişkiler çok fazla acıya neden olabiliyor.
When there's envy.
Haset olduğunda, kıskançlık olduğunda.
But Krishna says a devotee is not envious of anyone.
Ama Krishna bir adananı kimseye kıskanmadığını söylüyor.
Because he doesn't want anything from anyone.
Çünkü hiç kimseden hiçbir şey istemiyor.
Why does he? How is it possible to not want anything from anyone?
Peki bu nasıl mümkün olabilir? Hiç kimseden hiçbir şey istememek.
Because he has the most valuable possession already.
Çünkü o en değerli olan varlığa zaten hali hazırda sahip.
He has Krishna.
O Krishna'ya sahip.
One who has Krishna has everything.
Bir kimse Krishna'ya sahipse o zaman her şeye
doesn't
sahip olmuş
need anything.
Olur. Hiçbir şeye ihtiyacı kalmıyor.
He feels always dependent on Krishna.
Her zaman kendisini Krishna'ya bağımlı olarak görüyor.
He doesn't hanker for anything in this world.
Bu dünyada herhangi bir şey için arzu duymuyor.
He's already self-satisfied.
Kendi içinde tatmin olmuş durumda.
Because he's understood that I have what I need. I have Krishna in my heart.
Ben ihtiyacım olan şeye sahibim diye düşünüyor. Krishna var kalbimde.
Krishna knows what I need.
Krishna neye ihtiyacım olduğunu biliyor.
And he'll give me what I need.
Ve ihtiyacım olan şeyi veriyor.
If he doesn't give it to me, I don't need it.
Eğer bana bunu vermiyorsa demek ki ihtiyacım yok.
Why should I ask for it?
Neden o zaman bunu
I don't
bunu
need
isteyeyim?
It.
Buna ihtiyacım yok.
I can be satisfied with Krishna.
Ben Krishna ile tatmin olabilirim.
Therefore, such persons can deal with others with non-enviousness.
O yüzden bu tür kimseler diğerleriyle kıskançlık içinde olmayan bir şekilde ilişki kurabilirler.
Because they don't need anything from anyone.
Çünkü hiç kimseden hiçbir şeye ihtiyaçları olmuyor.
And they understand, but they need Krishna.
Ama şunu anlıyorlar.
But he understands, they need Krishna.
Ama şunu anlıyorlar ki onların Krishna'ya ihtiyacı var.
Krishna even says, Atma Parmenya Savatra. He says, he describes the symptom of a self-realized devotee is that by virtue to his own realization of his relationship with Krishna, he sees others' happiness and distress.
Bu kıtada Krishna diyor ki bendeki idrakine sahip olan kişi kendi idrakından dolayı diğerlerinin de buna ihtiyacı olduğunu anlayabiliyor. Can you repeat it please? Maybe I missed something.
He says by virtue of understanding his own relationship with Krishna,
kendi Krishna ile ilişkisinin erdeminden dolayı
he's able to see what causes distress and happiness for others.
Diğerlerine neyin üzüntü ve mutluluk verdiğini fark edebiliyor.
Distress is caused by forgetfulness of Krishna.
Üzüntünün sebebi Krishna'yı unutmak.
And happiness is caused by remembrance of him.
Ve mutluluk da onu hatırlamak.
And therefore a devotee always tries to help others remember Krishna.
O yüzden de bir adanan sürekli olarak diğerlerinin Krishna'yı hatırlamasına yardımcı olmaya çalışıyor.
He's the best friend.
O en iyi arkadaş.
And he doesn't ask, I don't want anything.
Ve hiçbir şey istemiyorum diyor.
He doesn't need anything.
Hiçbir şeye ihtiyacı yok.
Because by his remembrance of Krishna, he's satisfied within.
Çünkü o Krishna'yı hatırladığı için kendi içinde tatmin olmuş durumda.
So that's why Krishna says a devotee is very dear to him.
Bu yüzden de Krishna bir adananın kendisine çok sevgili olduğunu söylüyor.
In fact, in the 18th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says.
Krishna 18. bölümde şöyle diyor.
Ya idam paramam guyam madbhakteshva bijhasati. For one who explains the secret to others, secret about me to others, for him devotional service is guaranteed and he comes back to me.
Benimle ilgili olan bu sırrı diğerlerine veren kişi için adanma hizmeti garantidir ve o kişi bana dönecektir diyor.
Na chattasman manusheshu kaschinme priyakritama. There's no servant in this world who's more dear to me than he.
Ve bu dünyada benim için daha değerli olan kimse yoktur.
No will there ever be anyone more dear to me.
Ve hiçbir zaman da olmayacaktır.
One who simply tells others about me.
Sadece basitçe benim hakkımda konuşan, beni anlatan diğerlerine.
So Krishna says such persons are very dear to him.
Bu tür kimselerin, yani Krishna'yı başkalarına anlatan kimselerin kendisi için çok değerli olduğunu söylüyor.
And therefore such persons very well, very naturally manifest many wonderful qualities.
Ve doğal olarak da bu kimselerde çok güzel özellikler ortaya çıkacaktır.
They don't think, oh, just see how many good qualities I have.
Onlar bu şekilde düşünmezler. Aa, bak ne kadar çok iyi özelliklerim var.
They simply think of Krishna.
Onlar basitçe Krishna'yı düşünürler.
And by thinking of Krishna, all good qualities manifest.
Ve Krishna'yı düşündükçe onlarda bütün o iyi olan özellikler tezahür eder.
Just like putting iron in the fire.
Bu aynı demir bir çubuğu ateşe sokmaya
benziyor. Becomes just like fire.
Ateş gibi olur o çubuk.
In the same way, just by thinking of Krishna, all good qualities manifest in a devotee.
Ve aynı şekilde Krishna'yı düşünerek tüm iyi özellikler bir adananda ortaya çıkar.
But the devotee simply thinks of Krishna.
Çünkü adanan basit bir şekilde Krishna'yı düşünür.
And he remembers his, that he's a servant of Krishna.
Ve kendisinin Krishna'nın hizmetkarı olduğunu hatırlar.
And he thinks, if there are any good qualities in me, it's not my qualification.
Eğer benim herhangi iyi bir özelliğim varsa bu benim niteliğim değil diye düşünür.
It's because I was fortunate enough to be given the opportunity to serve Krishna.
Bu sadece benim Krishna'ya hizmet etme talihine sahip olmamdan kaynaklanıyor.
Not my qualification. It's by the mercy of my spiritual master.
Benim bir niteliğim varsa bu benim manevi öğretmenim sayesinde.
And by the mercy of Krishna.
Onun merhameti ve Krishna'nın merhameti sayesinde.
I'm simply a recipient of good fortune.
Ben sadece iyi talihe sahip bir kimseyim.
This is how a devotee thinks.
Bir adanan düşünme şekli budur.
Now Krishna is very attracted to those qualities.
Ve Krishna da bu tür niteliklere karşı çok cezbolur.
We've only started to describe some of those qualities in these verses.
Bu kıtalarda sadece bu özelliklerin bazılarından bahsettik.
In fact, we've only talked about the first one.
Aslında sadece ilk üzerine konuştuk henüz.
We've only talked about one who's not envious but is a kind friend to all living entities.
Sadece haset içinde olmayan ve tüm canlı varlıkların arkadaşı olan.
We still haven't got to about doesn't think himself a proprietor.
Şimdi hiçbir şeyin sahibi olarak kendini düşünmeyen kişi.
Oh, we did speak about free from false ego.
Evet. Ve sahte nefisten özgür olmak üzerine de konuşmuştuk.
Tolerant, equal in both happiness and distress.
Hoşgörülü olmak, hem üzüntüde hem de mutlulukta
always
eşit kalmak.
Satisfied, self-controlled.
Her zaman tatmin olmak ve kendini kontrol edebilmek.
This is just the first verse. There's still many more verses with more qualities.
Bunun gibi birçok farklı kıtalar da var. Bu sadece birincisi.
There's not enough time for them tonight.
Bu akşam bunların hepsi için zamanımız yok.
Maybe we can speak a little more about them tomorrow.
ve bunlar hakkında yarın biraz daha konuşabiliriz.
Anybody like to ask any questions?
Herhangi bir sorusu olan var mı?
Exceptional times where a devotee should discriminate between people, maybe just to protect himself or herself, like the bhakti.
As I said in the beginning.
Herkese arkadaşça eşit bakmaktan bahsettik ama bir adananın baktığı zaman kendisini korumak ya da baktısını korumak için ayrım yapabileceği sıra dışı durumlar var mı harici durumlar?
As I said in the beginning, these verses describe the characteristic of the topmost devotee.
Başlangıçta söylediğim gibi bu en yüksek adanın özelliklerini anlatıyor bu. Niteliklerini anlatıyor bu kıta.
I tried to make that point clear.
Baştan bunu açık olarak belirtmek istemiştim.
This is how a topmost devotee thinks.
Bu en yüksek olan adanın düşünme şekli.
It's undeniable. But Prabhupada said such topmost devotees are rare.
Bu inkar edilemez ama Prabhupada bu tür en yüksek bilince sahip olan adananların çok nadir olduğunu söylüyor.
He said, but by following the regulative principles, we can come to this platform of being the topmost devotee.
Ama bu düzenleyici ilkeleri takip ederek bu en yüksek mertebeye ulaşabileceğimizi söylüyor.
We should assume that, at least I assume, that this is not me.
Ben burada bahsedilenin kendim olmadığını varsayıyorum.
And it's generally not most people who are on this topmost platform.
Ve birçok insan da bu en yüksek olan platformda değil.
And for those who are not on the topmost platform, they have to discriminate.
Ve o platformda olmayan kimselerin de ayrım yapmaları gerekiyor.
And the second level of a devotee, before the topmost devotee,
ve bu en yüksek seviyeden bir aşağıda olan seviyedeki adananlar.
He sees four.
Onlar dört sınıf kişi görüyor.
He sees the Supreme Lord and he worships the Lord and loves him. Develops his love for him.
O en yüce olan Tanrı'yı görüyor ve ona ibadet ediyor. Onu seviyor.
He sees those who are devotees of the Lord.
Ve sonra Tanrı'nın adananlarını görüyor.
And those who are devotees of the Lord, he develops affectionate relationships with them.
Ve Tanrı adananlarıyla da duygusal bir ilişki geliştiriyor.
He sees those who are innocent.
Sonra masum olanları görüyor.
And are simply misled by so many atheistic doctrines.
Ve birçok ateist olan doktrinler tarafından yanlış yönlendirilmiş olan bu kimseleri.
And he's compassionate towards them.
Ve onlara karşı sevecenlik duyuyor.
He sees those who are atheistic.
Sonra ateist olanları görüyor.
Who are completely against anything that's godly.
Ve Tanrı'ya her şey tamamıyla karşı olan kimseler.
And he avoids them.
Ve onlardan kaçınıyor.
For their benefit.
Onların faydası için.
Because if he approaches them, they'll just simply blaspheme and criticize.
Çünkü eğer onlara yaklaşacak olursa o kişiler ona hakarette bulunacaklar veya kötü sözler söyleyecekler.
And because Krishna's in their heart,
ve Krishna'nın da kalplerinde bulunduğu
when he
için
hears all that,
tüm bunları duyduğunda
he's going to say, boy, this one's not going to come to me for a long time.
Bu çocuk bana uzun süre gelmeyecek der.
So he doesn't want to make it worse for him.
Yani
a devotee doesn't want to make it worse for him.
Yani bir adanan böyle bir kimse için durumu zorlaştırmak istemez.
So a devotee won't say anything. He'll just avoid him.
Onlar hiçbir şey istemez, sadece uzak durur.
But within his heart, the devotee will still pray.
Ama kalbinde adanan yine de dua etmeye devam eder.
Krishna, please be merciful to this person.
Krishna, lütfen bu kişiye karşı merhametli ol.
He has to discriminate.
Ayrım yapması gerekir.
So there's this type of discrimination.
Ve bu tür bir ayrımda.
The Lord, the devotees of the Lord, the innocent, and the atheists.
Yüce Tanrı, adananları, masum olanlar ve ateistler.
And even in associating with devotees, there's discrimination.
Ve adananlar da birlikte kurarken bu tür bir ayrım yapar.
And this is also given by Rupa Goswami in his Upadeshamrita.
Ve bu Rupa Goswami tarafından Upadeshamrita'da anlatılmaktadır.
Where he says, for those who are chanting Hare Krishna, but their behavior is just not so ideal, respect them from a distance.
Hare Krishna mantrasını söyleyen ama davranış biçimleri çok ideal olmayan kimselere biz uzaktan saygı gösteririz.
But at least they're chanting Hare Krishna.
Ama en azından mantrayı söylüyorlar. Hare Krishna.
Their behavior may not be so ideal.
Yani davranışları çok ideal olmayabilir.
But at least they're associating with Krishna.
Ama en azından Krishna ile birliktelik kuruyorlar.
It's like Prabhupada once gave an example.
Prabhupada'nın bir keresinde verdiği bir örnek vardı.
It's of the person who's standing at the sink washing his hands and somebody comes over and says, "Your hands are filthy."
Lavabonun kenarında durup ellerini yıkamak üzere olan bir kimseye başka bir kimsenin gelip ellerin çok kirli demesi gibi.
Oh, well, I'm washing them.
O da ben de yıkıyorum diyor.
So why should we tell somebody their hands are filthy if they're washing their hands?
Yani eğer ellerini yıkıyorlarsa onda niye gidip bir kimseye ellerin çok kirli diyelim ki?
Let them continue to wash their hands.
Yani ellerini yıkamalarına izin vermek lazım.
Their behavior, their example may not be so ideal, but respect them from a distance.
Yani onların davranışları çok ideal olmayabilir ama biz onlara belli bir mesafe içerisinde saygı gösteririz.
So then the next is for those who have seriously, they've taken Vaishnava initiation, are fully engaged in devotional service and developing good qualities.
Ve diğerleri de tamamıyla Vaishnava inisiyasyonu almış, hizmette bulunan, hizmette tamamıyla meşgul olan kişilerdir.
We prostrate ourselves before them and offer our obeisances to them.
Onların önünde eğiliriz ve hürmetlerimizi sunarız.
And then he says for those who are completely devoid of the propensity of criticizing others.
Ve diğerlerini eleştirme özelliğinden tamamen özgür olan kimseler için, adananlar için.
Who are fully engaged in service to Krishna.
Ve Krishna'ya olan hizmette tamamıyla gark olmuş, meşgul olmuş kimseler
için. Then we should faithfully hear from them and serve them.
Onlardan inanç içerisinde duyarız ve onlara hizmet ederiz.
So even according to our Vaishnava etiquette, we discriminate.
Ve Vaishnava etiketine bağlı olarak da ayrımlar yapıyoruz.
But we were talking about topmost devotees.
Ama burada bahsedilen en yüksek seviyede bulunan adanandı.
Because the topmost devotees manifest all these qualities in full.
Çünkü bir en yüksek olan bu adananda bu özellikler tümüyle ortaya çıkar.
And the topmost devotee sees Krishna in everyone's heart.
Ve bu en yüksek seviyedeki adanan herkesin kalbinde Krishna'yı görür.
And because he's so humble, he sees everyone is serving Krishna except himself.
Ve çok alçak gönüllü olduğu için kendisi dışında herkesin Krishna'ya hizmet ettiğini düşünür.
But this cannot be imitated.
Ama bu taklit edilemez.
This is the symptom of the topmost devotee.
Bu en yüksek adananın özelliği, belirtisidir.
So yes, discrimination is required.
Yes, evet. Ayrım yapmak gerekiyor. Yes, another question.
Adanmış olmadan önce veya adanmış olduktan sonra bilinçaltımızın yüklerini veya karmik yüklerimizi nasıl hani yok edebiliriz? Bir de bu soruyla paralel olarak yani hırslarımızı nasıl yani mevcut hırslarımızı nasıl yok edebiliriz?
Before becoming a devotee or after becoming a devotee, how we can remove this this effect or influence of our subconsciousness or the karmic effect and the weight of our karmas, how we can get rid of them and how we can get rid of our greed. Mm-hmm. Hırsımız başka bir şey var mı? Hırsımızdan nasıl kurtulabiliriz?
Hırs bilinçaltı ve karmik yüklerimiz.
Before becoming a devotee, when you say before becoming a devotee, could you please elaborate? I want to make sure I answer your question exactly what you're asking.
Yani adanmışlıktan önce ile ne kastediyorsunuz? Tam olarak yani sorunuzu doğru yanıtlamak için.
Do you mean before becoming a pure devotee or before coming to Krishna consciousness?
Yani
girebilmek için bazı mesela bilinçaltından gelen endişeler, kaygılar var ise veya işte hırslarımız var. İşte dünyaya karşı çok fazla meylediyoruz. Bu hisleri nasıl hani alt edebiliriz?
Yani şey, sorunuz saf adam, saf adanan olmadan önce mi, yoksa Krishna bilincine mesela gelmeden önce mi anlamında? Yani,
o bilinciye gelmeden önce bir de hani adam
It is about before coming to Krishna consciousness, to be able to become a devotee, how we can also get rid of them.
How can you what?
How we can get rid of these influences for being able to become a devotee also.
Okay, good question.
Yves.
It's not when one becomes a devotee all these qualities are gone.
Yani bir kişi adanan olduğunda bütün bu niteliklerden kurtulmuş olmuyor.
And it's not that one has to get rid of all these qualities to become a devotee.
Yani bir kişinin adanan olmak için bütün bu niteliklerden kurtulmuş olması gerekmiyor öncesinde.
Because to get rid of all the greed, anger, lust, to get all, it's not a very easy process to get rid of these qualities.
Çünkü hırstan, öfkeden ve şehvetten kurtulma süreci çok kolay bir süreç değil.
And Krishna knows that.
Krishna da bunu biliyor.
There's an example our spiritual master Srila Prabhupada gave once.
Bizim manevi öğretmenimiz Srila Prabhupada'nın bir keresinde verdiği bir örnek vardı.
The example he gave is of making ghee.
Ghee yapmakla ilgiliydi böyle.
Ghee is clarified butter.
Saflaştırılmış, arıtılmış tereyağı anlamına geliyor ki.
He said when you put butter on a fire and melt it and keep it on the fire, it gradually begins to separate.
O tereyağını ateşte uzun bir süre beklettiğimizde yavaşça ayrılmaya başladığını söyledi.
And then the longer you keep it on the fire, the more the different impurities that are in the butter will gradually come to the surface.
Ve ateşte ne kadar süre tutarsak o kadar süre sonunda bu daha saf olmayan unsurlar tereyağından ayrılacak ve yüzeye doğru çıkacak.
And as the impurities start coming to the surface, the way you get pure ghee is you take all the impurities off from the top.
Ve bu saf olmayan unsurları yüzeye çıktıkça biz o unsurları alıp uzaklaştırıyoruz arınmak için.
You couldn't see those impurities in the beginning. Because it was all homogeneous.
Başlangıçta bu saf saf olmayan unsurları görmek mümkün değildi. Çünkü homojen bir şekilde bulunuyordu tereyağı.
You could only see them when they started to come up to the surface.
Onları ancak yüzeye doğru çıkmaya başladıklarında görebildik.
In the same way, taking to Krishna consciousness is like turning on the flame under the butter.
Krishna bilincine gelmek de bu tereyağın altındaki ateşi yakmaya benziyor.
And when you turn the flame on under the butter, then you gradually see all these impurities start coming to the surface.
Ve ateşi yaktığımızda da tereyağındaki bu bütün saf olmayan şeylerin yüzeye doğru çıkışlarını görüyoruz.
And you start to think, wow, am I like that?
Ve düşünmeye başlıyorsun, ben böyle birisi miyim?
I didn't think I was that bad.
Bu kadar kötü olduğumu düşünmüyordum.
Why am I always focused on these things now?
Neden sürekli olarak bu şeylere odaklanmış durumdayım şimdi?
Because previously we thought it was natural to be greedy.
Çünkü öncesinde hırslı olmanın doğal bir şey olduğunu düşünüyorduk.
Previously we thought it was natural to be angry.
Ya da daha öncesinde kızgın olmanın da doğal bir şey olduğunu düşünüyorduk.
Previously we thought it was just natural to be lusty.
Ya da şehvetli olmanın da çok doğal bir şey olduğunu düşünüyorduk.
It's what life is. It's just that. It's me.
Hayat bu. Ben buyum.
But when you take to Krishna consciousness, you begin to see that these qualities start coming to the surface, and you begin to see, wow, I don't like these qualities.
Ama Krishna bilincine geldiğimizde bu nitelikler yüzeye doğru çıkmaya başlıyor ve biz bu niteliklerden pek hoşlanmadığımızı fark ediyoruz.
I'd like to get rid of them.
Bunlardan kurtulmak istiyoruz.
But we can't do it alone.
Ama bunu tek başımıza yapamayız.
We have to stay in the fire.
Ateşte kalmamız gerekiyor.
Stay in the fire means associating with Krishna.
Ateşte kalmak demek Krishna ile birliktelik kurmak demek.
As we said, the best way to stay in the fire is to always think of Krishna.
Söylediğimiz gibi ateşte kalmanın en iyi yolu sürekli olarak Krishna'yı düşünmek.
But for those who can't always think of Krishna.
Ama sürekli olarak Krishna'yı düşünemeyenler için.
The next best way to stay in the fire.
Ateşte kalmanın ikinci en iyi yolu
is by every day making some effort to be with Krishna.
Krishna ile olmak için her gün belli bir çaba sarf etmek.
And Krishna takes care of the rest.
Ve Krishna da gerisini hallediyor.
He removes those unwanted obstacles on the path of service to him.
Ona olan hizmetteki bu istenmeyen engelleri kendisi ortadan kaldırıyor.
As we said before, we quoted a verse. Krishna says, "I who seated within their heart, I destroy with the shining lamp of knowledge."
Daha önce söylediğimiz gibi ben herkesin kalbinde oturan ben bilginin parlayan ışığıyla yok ederim.
That darkness which is born of ignorance.
Cehaletten doğan karanlığı yok ederim.
The point is we can't get rid of it ourselves.
Yani buradaki nokta şu ki biz bundan kendimiz kurtulamayız tek başımıza.
If we try to get rid of these qualities ourselves, we'll be defeated.
Eğer bu niteliklerden tek başımıza kurtulmaya çalışırsak yenileceğiz.
We can restrain ourselves from these tendencies.
Kendimizi bu eğilimler konusunda kısıtlayabiliriz.
But restraint doesn't mean that they've been completely defeated.
Ama bunların tamamen yenildiği anlamına gelmez bu özelliklerin kısıtlamak.
It's just the opposite side of the coin.
Bu sadece madalyonun diğer yüzü.
Aversion is the opposite side of attachment.
Yani kaçınmak ya da uzaklaştırmak aslında bağlılığın diğer tarafı.
Instead of thinking of the attachment in a way of let me enjoy, aversion means let me not avoid. But I'm still thinking of it.
Yani bağlılık bir şeye bağlamak ve ondan keyif almak anlamına geliyor. Uzaklaşmak yani nefret etmek de kaçınmak da yine sürekli olarak o şeyi düşünmek anlamına geliyor.
So we may practice restraint.
Ya bunu pratik edebiliriz. Yani kendimizi kısıtlamaya.
We may practice restraint.
Bunu pratik edebiliriz.
It's possible to practice restraint.
Bunu pratik etmek mümkün.
But restraint doesn't defeat.
Ama bu
these qualities, bad qualities.
Ama bu kötü niteliklerin yenmemizi sağlamıyor bu.
You understand what I said?
Yes.
Okay.
Yes.
Only Krishna can take away these qualities.
Sadece Krishna bu özellikleri uzaklaştırabilir.
And the more we simply make the effort to remember him, he will help by removing those bad qualities.
Ve biz onu hatırlamak için daha çok çaba sarf ettikçe o bu kötü nitelikleri uzaklaştıracak, yok edecek.
And soon as one turns to Krishna for help to remove those bad qualities.
Ve bir kişi bu kötü niteliklerden kurtulmak için Krishna'ya döndüğü andan itibaren
Krishna accepts that person as his devotee.
Krishna o kişiyi adının olarak kabul eder.
As soon as he turns.
O kişi döndüğü andan itibaren.
Krishna accepts that person as his devotee. He wants to come to me.
Krishna o kişiyi adını olarak kabul eder ve bu kişi bana gelmek istiyor diye düşünür.
So it doesn't mean that we have to become a pure devotee to get rid of these bad qualities. It doesn't mean that we have to become a pure devotee to begin to get rid of these bad qualities.
Bu kötü niteliklerden kurtulmaya başlamak için saf bir adana olmamız gerekmiyor.
We just simply have to turn to Krishna.
Sadece Krishna'ya dönmemiz gerekiyor yüzümüzü.
That's how it all begins.
Her şeyin başlama şekli bu.
And then gradually these bad qualities they go away and the natural good qualities manifest.
Bu şekilde kötü olanlar gidiyor ve iyi olan nitelikler doğal bir şekilde ortaya çıkıyor.
Just asking the question is the beginning.
Bu soruyu sormak dahi başlangıç.
Krishna heard that question.
Krishna bu soruyu duydu. He has another question.
Peki adama olmadan neler yapabiliriz?
And what can we do without becoming devotees?
What can we do without
becoming devotees?
What can we do to get rid of these bad qualities?
Without becoming devotees.
As we said, we can observe the bad effects of such qualities.
Söylediğimiz gibi bu kötü özelliklerin kötü sonuçlarını gözlemleyebiliriz.
And practice restraint.
Ve onları kısıtlamaya çalışabiliriz. Bastırmaya.
It's possible if one can learn to control the mind to restrain from such tendencies.
Zihni kontrol etmeye başlamadan önce bunları kısıtlamaya çalışmak iyi.
But Krishna says in Bhagavad Gita, 5th chapter, last verse, Yoginam apisaveshan bhagati na taratmanam shravan bhajate yomam sami yuktatamo mataha. 5. It's the last verse of the 5th chapter. Of all yogis, one who abides with me in great faith, worshipping me in devotional service, is most intimately united with me in yoga, and he's the highest of all.
Ve Krishna 5. bölümün son kıtasında benim tam bilincimde olan, beni bütün fedakarlıkların ve çilenin nihayet kazancı olarak bilen, beni bütün gezegenlerin ve yarı tanrıların yüce tanrısı olarak ve bütün canlı varlıkların iyiliğini isteyen veli nimet olarak bilen kişi maddi dertlerden kurtularak barışa ulaşır diyor.
Why is the devotee the highest yogi?
Neden adanan en yüksek yogidir?
Because he is fully dependent on Yogeshwara, Krishna, who is the master of all mystic yogis.
Çünkü o Yogeshwara olan ve tüm mistik yogilerin efendisi olan Krishna'ya devamlı olarak, sürekli olarak bağlıdır, bağımlıdır.
He's not dependent on his own strength to achieve perfection.
O mükemmelliğe ulaşmak için kendi gücüne dayanmaz.
Those who want to depend on their own strength, they can.
Kendi gücüne dayanarak bunu yapmak isteyenler yapabilirler.
But it's by controlling the mind and by restraint.
Ama bunu ancak zihinlerini kontrol ederek ve kendilerini kısıtlayarak yapabilirler.
And it's very, very difficult.
Ve bu çok çok zor.
It's the more difficult process.
Daha zor bir süreç.
Srila Prabhupada once gave the analogy.
Srila Prabhupada bir keresinde bununla ilgili bir analoji verdi.
He said, children may be attracted to playing with knives.
Çocuklar bıçaklarla oynamaya bir çekim duyabilirler.
Playing knives with knives for children is very dangerous business.
Ve bıçaklarla oynamak çocuklar için çok tehlikeli bir iştir.
But if you try to take the knife away from the child, it's more dangerous.
Ama eğer o çocuktan bıçağı almaya kalkarsan bu daha tehlikeli bir durum ortaya çıkar.
The child will resist.
Çocuk buna direnir.
Better to hand the child a nice colorful toy.
Bundan daha iyisi o çocuğa renkli güzel bir oyuncak sunmaktır.
Because if he wants to take the toy, he has to drop the knife.
Çünkü eğer oyuncağı eline almak isterse bıçağı bırakmak zorunda kalacaktır.
That's what Krishna does.
Ve Krishna'nın yaptığı şey de bu.
He makes it more attractive.
Daha cezbedici hale getiriyor.
Otherwise it's very hard. Playing with knives is very difficult business.
Öteki türlü çok zor yani. Bıçaklarla oynamak çok tehlikeli bir iş.
If somebody says, get rid of those knives. Get rid of those knives. We try get rid of them by our own strength, but it's not so easy.
Birisi de diyor ki bırak o bıçakları, bırak o bıçakları. Ve biz de kendi gücümüzle onları bırakmaya çalışıyoruz ama bu çok zor.
Same way, if we try to get rid of these bad qualities by simply by restraint, it's not very easy.
Aynı şekilde bu kötü özelliklerden sadece kısıtlayarak kurtulmaya çalışırsak kendi gücümüzle bu çok kolay bir iş değil.
Because, as we said, restraint is simply the opposite side of attachment.
Dediğimiz gibi bu şekilde kısıtlamak sadece aslında bağlılığın diğer yüzünü oluşturuyor.
It's just the reverse.
Sadece tersi.
But Krishna consciousness is superior.
Ama Krishna bilinci buna üstün.
Because it doesn't suppress attachment.
Çünkü bağlılığı bastırmıyor.
It awakens our natural attachment.
Bizim doğal olan bağlılığımızı ortaya çıkarıyor.
It's natural to be attached.
And bağlı olmak doğal bir şey.
But we should be attached to the right objects.
Ama doğru olan nesnelere bağlanmamız gerekiyor.
It's unnatural to be detached.
Bağlı olmamak doğal olmayan bir durum.
Because the symptom of life is to be attached.
Çünkü hayatın, yaşamın belirtisi bu, bağlanmak.
Therefore it's unnatural simply to live a detached life.
Bu nedenle hiçbir bağ olmayan bir hayat yaşamak doğal bir durum değil.
But one who's Krishna conscious is automatically detached.
Ama Krishna bilincine gelen kişi otomatik olarak bağlarından kurtuluyor.
Because he's attached to Krishna.
Çünkü Krishna'ya bağlanıyor.
And Krishna is all consuming.
Ve Krishna da her şeyi tüketiyor.
He gives everything.
Her şeyi
much
veriyor.
Better than anything in this world can give.
Bu dünyada herhangi birinin verebileceği her şeyden daha iyisin.
So it's possible by restraint.
Yani bu şekilde kısıtlayarak mümkün.
Somebody by even by restraint and by austerities can practice develop mystic powers.
Bu şekilde kendini kısıtlayarak ve feragatlar içinde bulunarak kişi mistik güçler dahi geliştirebilir.
And even sometimes by the development of mystic powers they may be able to avoid such tendencies.
Ve bazen de bu tür mistik güçler geliştirerek bu eğilimlerden kurtulabilirler.
But it's not permanent.
Ama bu sürekli olmayacaktır.
Permanent is to be situated in our attached relationship with Krishna.
Sürekli olan, kalıcı olan, Krishna'ya bağlılık geliştirdiğimiz bir ilişki içinde olmaktır.
Okay, I think we should probably end.
Sanırım burada bitirmemiz gerekiyor.
Yes.
Peşadan var, değil mi?
Okay. Thank you.
Jai. Jai.